7. Kanto. Saygılı bir sevinç gösterisi 3-4 kez yinelendikten sonra Sordello geri çekildi. "Peki siz kimsiniz?" dedi. "Tanrı katına yükselmeye değer ruhlar, bu doğa yönelmeden önce Octavianus gömmüştü kemiklerimi. Vergilius'um ben. Cenneti yitirmemin nedeni iman etmeyişim. Başka suçum yok yoksa." Ustam böyle yanıt verdi ona. "Hani insan şaşırtıcı bir şey karşısında inanmakla inanmamak arasında bocalar da evet o, hayır o değil der ya." Sordella da öyleydi. Sonra gözlerini indirdi. Saygıyla ona doğru gitti. Küçüğün büyüğe sarıldığı yerden sarıldı ona. "Ey Latin halkının yüz akı," dedi. "Dilimizin gücünü kanıtlayan öncü, ey dolduğum yerin ölümsüz övüncü. Hangi değer, hangi bağış seni bana gösterdi? Sözlerin duymayı hak ettimse söyle, cehennemin hangi bölümünden geldiğini. Acılar ülkesinin bütün dairelerini aştım da buraya geldim," diye yanıt verdi. "Göklerin gücü yola çıkardı beni, bu güçle geldim. Senin peşinde koştuğun, benim ne yazık ki çok geç tanıdığım yüce güneşi yaptıklarım için değil, yapmadıklarım için yitirdim. Aşağıda acı çekenlerin değil, yalnızca karanlığın hüzünlü kıldığı bir yer var. Orada çığlık değil, iç çekişidir yakınmalar. Ben de oradayım. Yeryüzü kusurlarından arınmadan ölümün dişlerini geçirdiği masum çocuklarla bir aradayım. Üç kutsal erdemi sırtına geçirmeyen ama hiç hata etmeden öteki erdemleri benimseyip izinden gidenlerle yan yanayım. Biliyorsan ve sakıncası yoksa eğer, Araf'ın asıl girişinin bulunduğu yere bir an önce nasıl gidebileceğimizi söyle." Yanıt verdi. "Belirli bir yer verilmedi bize. Dağa çıkabilir, çevrede dolaşabilirim. Elimden geldiğince sana eşlik ederim. Ama bak, güneş batıyor neredeyse. Dağa tırmanamayız, bastırınca gece. Bir sığınak bulmamız gerekli. Sağ tarafta ruhlar var az ötede. İzin ver, onlara götüreyim seni. Pişman olmazsın onları tanıdığına." "Anlamadım," dedi usta. "Gece çıkmak isteyeni biri mi engeller? Yoksa gece çıkmayı beceremez mi?" İyi yürekli Sordello parmağıyla bir çizgi çizdi yere ve "dinliyor musun?" dedi. "Güneş batınca bu çizgiyi bile geçemezsin. Gecenin karanlığından başka bir şey engellemez yukarı doğru gitmeni. Ama karanlık yok eder insanın tırmanma isteğini. Ufuk, günü tutsak kıldığı sürece aşağıya inebilirsin. Çevrede gezinebilirsin elbette." Ustam şaşırmış gibiydi. Dedi ki, "Söylediğin yere götür bizi öyleyse. Dinlenelim biz de, dediğin gibi." Bulunduğumuz yerden az uzaklaşmıştık ki, dağın tıpkı buradaki koyaklar gibi oyulu olduğunu gördüm. "Şuraya gideceğiz," dedi gölge. "Yamacın geçit vereceği yere. Orada yeni günü bekleyeceğiz birlikte." İnişler çıkışlar arasında kıvrıla kıvrıla giden bir patika yamacın yarıya alçalan yakasına varıyordu. Bu vadideki otların çiçeklerin yanında altında beyazda cilalı pırıl pırıl tahtada çivit mavisiyle ince gümüş de yeni parçalanmış zümrüt de sönük kalırdı. Artının eksiye üstün gelmesi gibi. Doğa burayı rengarenk kılmakla kalmamıştı. Binbir koku da katmıştı. Bilinmedik, görülmedik bir bütün yaratmıştı. Yeşil otların, çiçeklerin üstünde Salve Regina okuyan ruhlar vardı. Vadinin dışından görünmüyorlardı. "Yuvasına girmeden güneşin geri kalanı," dedi bizi oraya götüren Mantovalı. "Onların yanına götüremem sizi. Bu yükseltiden daha iyi seçersiniz her birinin yüzünü, yaptığını, ettiğini. Vadiye indiğinizde böyle göremezsiniz. En yüksekte oturan, yapması gerekeni yapmadığı anlaşılan, ötekiler ilahi söylerken ağzını bile açmayan, İmparator Rudolf, sarabilmek elindeydi İtalya'nın canını alan yaraları. Artık olanaksız bir başkasının sarması bunları." Bakışlarıyla onu yüreklendiren kişi, Molda Uyu, Elbey'e. Elbey'i de denize ulaştıran suların çıktığı topraklarda krallık etti. Adı Otokar. Kundaktayken bile tembellikle, hovardalıkla beslenen sakallı oğlu Venceslaus'tan daha değerliydi. Babacan görünüşlü kişiyle senli benli şu burnu kemerli ise kaçıp zambağı lekelerken öldü. Bakın nasıl dövüyor elleriyle göğsünü. Öteki de yanağı avcunun içinde için çekmekte gördüğünüz gibi. Fransa'daki hastalığın babası, kayınbabası bunlar. Onun kirli yoz yaşamını biliyorlar. Bundan kaynaklanıyor üzüntüleri. Erkek burunlu biriyle birlikte şarkı söyleyen iri yarı kişi de erdemleri kemer gibi sarmıştı beline. Gerisinde oturan genç ise ondan sonra kral olabilseydi değerler kaptan kaba geçerdi. Öteki mirasçılar için söyleyemem aynı şeyi. Giacomo'da, Federico'da tahtta şimdi. Ama babalarının iyi yönlerini almamış hiçbiri. İnsanın erdemlerinin çocuklarına geçmesine az rastlanır. Erdemleri ancak istenince veren böyle istediği için durum böyle. Sözlerim hem iri burunluya hem de onunla birlikte şarkı söyleyen Pierre'e. Puglia'lı Provence yaka silkiyor ondan. Bitki öyle düşük ki tohumdan, Beatrice ile Marguerite değil ama Costanza övünebilir kocasıyla. Şurada tek başına duran, gösterişsiz yaşayan İngiltere kralı Henry. Çocuklarından yana o daha talihli. Daha aşağıda yerde oturan, havaya bakan Marquis Guglielmo, Alessandria'ya savaş ilan edince gözyaşına boğuldu. Kanevese ile Monferrato. 8. Kanto. Gemiyle denize açılanların sevgili dostlarından ayrıldıkları günü anımsayıp yüreklerinin ezildiği saatlerdi. Yurdundan ilk kez ayrılanların uzaklardan gelen ölen güne ağlar gibi bir çan sesi duyunca yüreklerinin burkulduğu saatlerdi. Artık sesler kesilip de ruhlardan biri ayağa kalkıp elini uzatıp sesine kulak verilmesini istediğinde. Elleri havada birleşmişti. Doğuya bakıyordu gözleriyle. Tek düşüncem sensin diyordu Tanrı'ya sanki. Dudaklarından dökülen Te Lucu Sante öyle içten, öyle yumuşaktı ki kendimden geçirdi beni. Gözleri gökyüzüne çevrili ötekilerde inanç yüklü, yumuşacık sesleriyle sonuna dek okudu ilahiyi onunla birlikte. Ey okur, burada iyice çevir gözlerini gerçeğe. Çünkü şimdi perde ince mi ince, ardını görmek zor değil hiç de. Daha sonra o soylu topluluğun sessizce gökyüzüne baktığını gördüm. Saygın ve solgundular, bir şey bekler gibiydiler. Ve gökyüzünden iki meleğin indiğini gördüm. Ellerinde alevler saçan iki kılıç vardı. Kılıçlar budanmıştı. Uçları kalmamıştı. Yeni açmış yapraklar gibi yeşil giysileri, yeşil kanatların çırptıkça oluşturduğu rüzgarda dalgalanıyordu arkalarında. Biri az üstümüze geldi, öteki karşı yakaya indi. Ruhlar iki arada kaldı. Açıkça seçiliyordu sarışın başları. Ama göremiyordum yüzlerini. Aşırı ışık köreltmişti gözlerimi. ''Meryem'in yanından geliyor bu ikili'' dedi Sordello. ''Birazdan gelecek yılandan vadiyi korumak görevleri.'' Yılanın nereden geleceğini bilmeyen ben buz kestim korkudan. Çevreme bakındım. Rehberimin güvenli omuzlarına yaslandım. Sordello dedi ki ''Gelin şimdi, büyük gölgelerin yanına varalım. Biraz konuşuruz, sevinirler görünce sizi.'' Sanırım 3 adım inmiştim ki aşağıda buldum kendimi. Gölgelerden biri bana bakıyordu, tanımak ister gibi. Havanın kararma saati gelmişti. Ama daha önce gizlediği şeyi seçmeme engelleyecek denli karanlık değildi. O bana doğru geldi, ben ona doğru gittim. Saygıdeğer yargıç Nino, bilsen nasıl sevindim lanetliler arasında olmadığını görünce. Karşılıklı selamlaşma sona erince yargıç sordu. Uzak suları geçip de ne zaman geldin bu dağın eteğine? Acılar ülkesini aşıp bu sabah geldim. Daha ilk yaşamımdayım. Ama bu geziyle ikincisini de kazanmaktayım diye yanıt verdim. Verdiğim yanıtı işitince Sordello da o da şaşırıp kaldı. Bir adım geri attılar. Biri Vergilius'a döndü, yerde oturan birine seslendi. Öteki, ''Curado çabuk gel, Tanrı'nın işini gör, gel de.'' Sonra bana döndü. ''Aklından geçenleri bizlerden saklamasını bilene duyman gereken saygı adına dinle sözlerimi.'' Büyük dalgaların ötesine geçtiğinde, Giovanna'ma benim için dua etmesini söyle. Masumların dileklerine kulak veren yere. Anası beyaz çatkıyı çıkardı çıkaralı, sanırım sevmiyor artık beni. Bu gidişte çok arayacak çatkıyı. Bakışlar, dokunuşlar körüklemeden de, kadında aşk ateşinin yandığını gösterir başa çatılan çatkı. Milanoluların engereği. Gallura horozu gibi yakışmayacak gömüldüğü yere. Bu sözleri söylerken gönlünde için için yanan haklı tutku yüzüne vuruyordu. Merak dolu gözlerimle göğe bakıyordum. Dingile daha yakın tekerlek gibi daha ağır yol alan yıldızları izliyordum. Rehberim dedi ki, ''Oğul, nereye bakıyorsun öyle?'' Dedim ki, ''Burada kutbu tutuşturan şu üç meşaleye bakıyorum.'' Bunun üzerine dedi ki, ''Sabah gördüğün dört parlak yıldız, aşağıya indi. Onların yerini bunlar aldı şimdi.'' Bu sırada Sordello onu kendine doğru çekti. ''Bakın düşmanımız orada.'' dedi. Ve ustamın bakması için parmağını uzattı. Küçük vadinin önü açık kesiminde bir yılan vardı. Havva'ya acı meyveyi veren belki de bu yılandı. Otların çiçeklerin arasında sürünüyordu. Arada başını geri çeviriyor, perdahlar gibi sırtını yalıyordu. Atmacaların gökten nasıl havalandıklarını görmedim. Atlıyorum bu konuyu. Onları gördüğümde havada uçuyorlardı. Duyunca yeşil kanatların havaya yarışını, yılan kaçtı. Ve melekler yukarıya, yerlerine döndüler geldikleri gibi. Yargı çağırınca yanına gitmiş olan gölge, bütün bu saldırı süresince ayırmamıştı benden gözlerini. ''Dilerim seni yukarılara götüren meşale, cennete erişmene yeterli iyi niyet bulur sende.'' diye söze girdi. ''Valdimagra'ya ya da o yöreye ilişkin doğru bilgilerin varsa söyle. Çünkü oranın ileri gelenlerindenim ben de. Adım Curado Malaspina. Ailenin büyüğü değil, soyundan geleneyim. Aileme büyük sevgi besledim. Şimdi burada arınmakta sevgim.'' ''Ne yazık ki'' dedim, ''hiç gitmedim sizin oralara.'' Ama ününüzün erişmediği yer var mı Avrupa'nın içinde? Evinizin saygın ünü öyle onur katıyor ki senyörlere de, ülkeye de. Herkes biliyor orayı, adım atmasa bile. Yukarılara çıkma tutkum adına ant içerim ki, saygın ardıllarınız keselerine de, kılıçlarına da sahip eskisi gibi. Kötü bir yönetici dünyayı yönünden çevirdiğinde, alışkanlıkları, yapıları yanlış yoldan uzak tutuyor onları. O dedi ki, gidebilirsin şimdi. Çünkü yukarının kararı değişmezse, koçun dört ayağıyla kavrayıp sardığı yatakta, güneş yedi kez yatmadan önce, bu karar başının orta yerine perçinlenecek. Başkalarının sözlerinden daha güçlü çivilerle. 9. Kanto. Yaşlı Titanus'un sevgilisi, güzel dostunun kollarından ayrılmış, doğunun balkonunda ağarmaya başlamıştı. Alnında takılar ışıldıyordu. Kuyruğuyla insanları sokan soğuk havayı çağrıştırıyordu. Gece ise bulunduğumuz yerde iki adım atmıştı yükselişinde. Üçüncü adım için kanatlarını indiriyordu. Bu sırada ben uykuya dayanamadım. Sırtımda Adem'den kalma yükle peşimizin de oturduğumuz otların üstüne uzandım. Belki de ilk derdinin etkisiyle kırlangıcın acı acı ötmeye başladığı, aklımızın bedenden uzaklaştığı, tasalardan arındığı, gördüklerinin neredeyse kehanete vardığı sabaha yakın saatlerdi. Bir kartal görüyordum düşümde. Boşlukta duruyordu sanki. Altın sarısıydı tüyleri. Kanatları açıktı, inişe geçmeye hazırdı. Yüce kurulun kaçırttığı Ganimedes'in arkadaşlarının bıraktığı yerde olduğunu sanıyordum kendimin. İçimden diyordum ki, belki de burada avlanıyor. Başka bir yerde av düşürmek istemiyor pençesini. Sonra kartal havada biraz dönüyordu. yıldırım gibi ürkü saçarak yere iniyordu. Kaptığı gibi beni üstteki ateşe götürüyordu. Orada yanıyorduk sanki ikimiz de. Düşümdeki yangın öyle yakıyordu ki beni, uykum ister istemez sona erdi. Anası onu Cheiron'dan kurtarıp da Skyros'ta daha sonra yulanların kaçıracakları yere kolları arasında uyurken getirdiğinde, Achilles'un gözlerini açıp da çevrede gezdirince, nerede olduğunu nasıl anlamadıysa, uyku gözlerimden dağıldığında korkup da buz kesen biri gibi sapsarı kestim ben de. Yanımda yalnızca desteğim vardı. 2 saati geçmişti güneş doğalı. Yüzümü denizden yana çevirmiştim. ''Sakın korkayım deme'' dedi efendim. ''Doğru yoldayız, için rahat etsin. Gücünü boğma, bırak genişlesin. Çünkü artık Araf'a geldin. Araf'ı kuşatan yalıyar karşında. Giriş kapısı yarın karnında. Az önce, günden önce şafak sökerken, ruhun bedenin içinde hala uyurken vadiyi süsleyen çiçeklerin içinden bir kadın geldi. ''Adım Lucia'' dedi. ''İzin verin de alayım şu uyuyan kişiyi. Kolaylaştırmak istiyorum gidişini.'' Sordello'yla soylu ruhlar orada kaldılar. O seni kucakladı, gün ağardığında yukarı çıkarttı. Onu izledim ben de. Buraya bıraktı seni. Ama gitmeden önce açık kapıyı gösterdi güzel gözleriyle. Sonra gitti, uykun da gitti onunla birlikte. Nasıl kuşkusu sona ererse, korkusu güvene dönüşürse, gerçeğe ulaşan kişinin öyle değişmiştim ben de. Rehberim korkumun dağıldığını görünce yola koyuldu yamaca doğru. Ben de peşinden gittim yukarı doğru. Ey okur, konuyu nedenle yükselttiğimi görüyorsun. Şaşırma öyleyse. Görünce biçimimin de yükseldiğini. Yaklaştık. Kayanın daha önce bir duvar çatlığı gibi kırık izlenimi veren gediğine geldik. Bir kapı gördüm. Dibindeki rengarenk 3 basamakla çıkılıyordu kapıya bir de. Tek söz söylemeyen bir kapıcı vardı. Daha çok açınca gözlerimi, onun en üst basamakta oturduğunu gördüm. Yüzü ışıl ışıldı. Öyle ki gözlerim kamaşmıştı. Elinde yalın bir kılıç vardı. Öyle güçlü yansıtıyordu ki ışınları, kaç kez bakmaya kalktım. Bir işe yaramadı. Oradan yanıt verin diye söze girdi. Ne istiyorsunuz? Kim getirdi sizi? Dikkat edin, yukarı çıkmak üzebilir sizi. Ustam, bu işleri iyi bilen, yeri cennette bir kadın şuradan gidin. Kapı o yönde dedi az önce. Yanıtını verdi. Adımlarınızı güzelliğe doğru götürsün öyleyse. Durmayın, basamaklara doğru gelin. Diye sözünü sürdürdü saygılı kapıcı. İlerledik. İlk basamak mermerdi. Temiz mi temiz, kaygan mı kaygandı. Bir aynada gibi gördüm kendimi orada. İkinci basamak karaya çalıyordu. Enine boyuna çatlaklarla dolu, kireçli, sert bir taştan oluşmuştu. En üste yükselen 3. basamak sanki tutuşmuş somakiydi. Damardan fışkıran kan gibiydi. Tanrı'nın meleğinin 2 ayağı da bu basamakta duruyordu. Melek, elmas taşı sandığım eşikte oturuyordu. Bu 3 basamağı çıktım seve seve, rehberimin peşinde. Rehberim dedi ki, kilidi açmasını iste saygılı bir biçimde. İnançla kutsal ayaklarına attım kendimi. Hoşgörü göstermesini, kapıyı açmasını istedim. Ama 3 kez göğsümü dövdüm daha önce. O, kılıcının ucuyla alnıma 7P çizdi. İçeri girince bu yaraları temizlemeyi sakın unutma dedi. Üstündeki giysinin rengi kül ya da kuru toprak rengiydi. Giysinin altından 2 anahtar çekti çıkardı. Biri altından biri gümüştendi. İlkin beyazla sonra sarıyla kapıyı açtı. Sevindirdi beni. Anahtarlardan biri yerine oturmayıp da kilidin içinde dönmezse gerektiği gibi kapı açılmaz dedi. Biri daha değerlidir ama öteki açmadan önce çok bilgi beceri ister. Çünkü düğümü asıl o çözer. Petrus'un anahtarları bunlar. Kapıyı kapayıp da yanılmaktansa açıp da yanılmayı yeğle demişti bana. Yeter ki ayaklarıma kapansın günahkarlar. Sonra kutsal kapıyı açıp dedi ki, buyurun girin. Ama bilin ki dönüp de arkasına bakan dışarıda bulur kendini. Kutsal kapının kanatları dönünce topuk demirleri üzerinde öyle tiz bir ses çıktı ki, Mert Metellus götürülüp de elinden alındığında hazinesi, Tarpeia bile böyle kızıp kükrememişti. Bu ilk sese verdim kendimi. Bu tatlı sese Te Deum Laudamus ilahisi eşlik ediyordu sanki. Duyduklarım org eşliğinde söylenen, kimi sözleri anlaşılan, kimi sözleri anlaşılmayan şarkıların etkisini uyandırmıştı bende.